Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 17.
Birden ayağa kalktı. "Benim gitmem lazım," dedi. "Bugün Haluk erken gelecek." Cem her zamanki sakin ve uysal sesiyle "Tabii," diyerek ayağa kalkıp onunla birlikte kapıya doğru yürümeye başladı. Aydan onun ısrar etmemesine, sevişmekten söz etmemesine gerçek bir minnet duydu. Duyguları bir karınca yuvası gibi karmaşık ve hareketliydi. Her an yeni bir duygu belirip biraz önce orada olan duyguyu geriye itebiliyordu. Cem'in ısrar etmemesi üzerine birden biraz önceki kaygısının anlamsızlığını, bilincinin bütün aydınlığıyla kavrayıverdi. Yaptığı hareket ona çok saçma gözüktü. Kapıya yaklaştıkları sırada saatine bakarak "Aslında biraz daha vaktim var," dedi. Cem onun bir karar vermesini bekler gibi durmuş ona bakıyordu. Aydan davranışlarının tutarsızlığından rahatsız oluyordu ama içinde beliren her duygu öylesine güçlü bir şekilde ortaya çıkıyordu ki o anda o duyguyu anlamsız bulsa ya da o duygudan utansa bile o duygunun gerektirdiği gibi davranmaktan kendini alamıyordu. Cem'in göğsüne yaslanarak beline sarıldı. "Hadi içeri gidelim." Bütün o duygu çalkantılarını yaşamamış gibi büyük bir zevkle ve kendinden geçerek sevişti. Aydan sevişmenin sınırından adım attıktan sonra sanki bütün duyguları sınırın öte tarafında kalıyor, her biri gerçekliğini kaybediyor. Aydan'ı her sevişmeden sonra daha önceki bütün duygulardan kuşkuya düşürüyor, duygularının aslında açıkça ifade edilemeyen tek bir isteğin kılık değiştirmiş parçaları olabileceğini düşündürüyordu. Sevişmelerinin ortasında bir yerde mola verdiklerinde Aydan birden dirseğinin üstünde doğrulup sormayı bile daha önce düşünmemiş olduğu bir soruyu sordu. "Niye sen beni hiç aramıyorsun da hep ben seni arıyorum?" Ben bundan biraz rahatsız olmaya başladım. Sanki birlikte olmayı sadece ben istiyormuşum gibi. Senin beni özlediğin olmuyor mu hiç? Buluşmalarını gerçek bir ilişkiye, işin içine uygularını da karışacağı ortak bir bağa çevirme ihtimali taşıyan bu tür bir soruyla hep karşılaştığında yaptığı gibi Cem alaycı bir şekilde gülümsedi. "Tabii ki özlüyorum ama seni rahatsız etmek istemiyorum. İşlerim var, ailem var. Ne zaman buluşabileceğimizi sen benden daha iyi bilirsin. Ben işsiz güçsüzün biriyim. Her aradığında ben buradayım. Beni arayıp da benimle buluşamadığın oldu mu hiç?" "Hiç olmadı. Çünkü ben seninle buluşmaya hep hazırım." Yeniden sevişmeye devam ettiler ama Aydan daha biraz önce kendisine o kadar yakın olan, onun üzüntüsünü hafifletmek için çabalayan o adamın şimdi birden böyle saldırıya uğramış bir uzay gemisi gibi bütün görünmez kalkanlarını kaldırıp kapanmasını bir türlü anlayamıyordu. Çok uzun zamanda anlayamadı. Bütün olanlardan sonra Cem'in en çok o hoş, iyiliksever, sevecen yanlarına kızdığını fark etti. Süt annesine doktor bulduğu günü ise neredeyse hep öfkeyle hatırladı. Çünkü Cem'in bütün o yaptıklarını gerçekten iyi biri olduğu için değil, kadınları kendine bağlamak için yaptığına karar vermişti. Kendi kendine "O kadınların her şeyi ama kadınlar onun hiçbir şeyi olsun istiyordu," diye düşündüğünü hatırlıyordu. Zevk istediklerinde zevk, dostluk istediklerinde dostluk, güven istediklerinde güven, yardım istediklerinde yardım, sıcaklık istediklerinde sıcaklık, yakınlık istediklerinde yakınlık veriyordu ama bütün bunları bir oyun oynar gibi yapıyordu. Kadınları kendine bağlamak için yapıyordu. Her duyguyu sadece o an için yaşayıp paylaşıyor ama asla duyguları ve yakınlığı geniş zamanlara yaymaya yanaşmıyor, kadınlardan hiçbir şey istemiyordu. Böyle düşünmesine rağmen bazen de Cem'in bir gülümsemesini, bir esprisini, dostça bir tavrını hatırlıyor, belki de yanılıyorum diye kendi kızgınlığından kuşkuya düşüp sonunda onu hiç tanımadığına karar veriyordu. Eve başka bir gezegenden döner gibi döndü. Cem'in yanındayken hayatta her şeyin mümkün olabileceğine, insanlar için hiçbir imkansızlık ve yasak olmadığına inanıyor, sevişmelerinin sonsuzluğu neredeyse her şeyi sonsuz ve geniş kılıyor, Bütün öbür insanlar ve olaylar bu sonsuzluğun içinde küçülüp anlamsızlaşıyorlardı. Cem'in yanından ayrıldıktan sonra kendi hayatı da bir anlamsızlıklar yumağı gibi gözüküyordu ona ve her seferinde eve Haluk'tan bir mucize bekleyerek dönüyordu. Bir mucize gerçekleştirip bu anlamsızlığı anlamlı ve önemli kılmasını istiyordu. Ama Cem'in ona söylediği gibi mucize onu beklemeyenlere geliyordu. Haluk eve epeyce geç döndü o akşam. Ameliyat çok uzun sürdüğü için çok yorgundu. Yemek yerken "Ben Orhan'la konuştum. Yarın süt anne için Ekrem'le konuşacak," dedi. Aydan aldırmaz bir sesle cevap verdi. "O işi halletmişler. Sen boşuna uğraşma." Yemek boyunca bir daha konuşmadılar. Haluk kendi dalgın yorgunluğunun içine çekilmiş, Aydan kendi öfkesiyle içine kapanmıştı. Sessizlik aralarında gergin ve her an saldırmaya hazır bir hayvan gibi varlığını her türlü sisten daha çok hissettiriyordu. Aydan bir başkasından, bu başkası yattığı ve birlikte kocasını aldattığı adam olsa bile yardım görmüş olmaktan rahatsızdı. Aydan'ın daha da önemlisi Haluk'un halledemediği bir sorunu Cem'in çözmüş olmasının onunla arasındaki en azından görünür eşitliği bozduğunu, kendisinin ve kocasının güçsüzlüğünün Cem'in önünde açığa çıktığını düşünüyordu. Cem'in Haluk'u küçümsemiş olabileceği fikri onu yaralıyordu. Yemekten sonra Haluk yorgun geldiği gecelerde genellikle yaptığı gibi o siyah beyaz İskandinav filmlerinden birini koydu videoya. Aydan unutulmuşluğu anımsatan o siyah beyazlığın içinde dolaşan, koşuşan insanlara bambaşka şeyler düşünerek bakıyor, birçok silik hayal, birçok keskin düşünce, birçok başka duyguyla birlikte aklının içinde filmin sahneleri gibi çabucak silinerek geziniyordu. Tam nasıl olduğunu anlayamadan filme bir yerinden takılıp izlemeye başladı. Adını koyamadığı bir şey onun ilgisini çekmişti. Hem izliyor hem de ilgisini çeken şeyi bulmaya çalışıyordu. Filmin başında neler olduğunu fark etmemişti. Ama savaş mı, isyan mı bir şeyler çıktığını, kasabanın askerlerin işgaline uğradığını, işkenceler yapıp cinayetler işlediklerini, belediye başkanı olan yaşlıca bir adamın gücü eline geçirmeye çalıştığını şöyle böyle sezmişti. Filmin kahramanları belediye başkanına göre daha genç olan bir karı kocaydı. Aydan'ın ilgiyle izlemeye başladığı bölüm, genç çifti askerlerin elinden kurtaran yaşlıca başkanın onların evine geldiği sahneydi. Üçü aynı masada içki içiyorlardı. Belediye başkanı sarhoş gibiydi. Birden kadının kocasına dönüp küstahça bir yılışıklıkla "Karını öpebilir miyim?" demişti. Aydan dikkatle kasabadaki askerlerin yönetimini ele geçirmişe benzeyen belediye başkanının tehditkar ve küstah sorusuna adamın ne cevap vereceğini bekliyordu. Adam "Niye kendisine sormuyorsun?" demişti. Aydan Haluk'a bakmıştı. Haluk sanki ilk kez seyrediyormuş gibi dikkatle filmi izliyordu. Aydan adamın cevabına öfkelenerek neredeyse nefretle yüzünü buruşturmuştu. Filmin bir sahnesine dalıyor, onu düşünürken birçok sahne ışıklı bir belirsizlikle bazen koyulaşıp bazen parlayan ekrandan akıp gidiyordu. Bu sırada bir başka sahneye daha takılıyordu. Şekilli bir bulmacayı çözebilmek için bir rakamlar kalabalığı içinden kendi işine yarayacakları seçen telaşlı bir çocuk gibiydi. Filmdeki kadının kocası bir ara uygulamaya başladığında belediye başkanıyla genç kadın yukarıdaki yatak odasına çıkmışlardı. Yaşlı adam cebinden çıkardığı bir tomar parayı "Bu askerler beni de öldürecekler. Onun için bütün paramı sana vermek istiyorum," diyerek genç kadına vermiş. Kadın parayı almak istemeyerek tomarı yatağın üstüne bırakmıştı. Adam o küstah ve tehditkar haliyle kadını yeniden öpmek istemişti. Bir zaman sonra koca uyanıp pencereden baktığında bahçedeki camlı serada sevişen karısıyla belediye başkanının gölgelerini görmüş, çaresizce ağlayarak merdivenlere oturmuştu. Karısı seradan çıkmış, eve girmiş, ağlayan kocasına baktıktan sonra neredeyse düşmanca bir sesle "Bu gözyaşları için artık çok geç," demişti. Aydan Haluk'un dişlerin arasından söylendiğini duydu. Aşağılık kadın. Sakin ama soğuk bir sesle "Niye böyle söylüyorsun?" dedi. Belediye başkanıyla parayı aldı, onun için yattı. Para için yatmadı. Haluk hayretle döndü Aydan'a. Niye yattı peki? Kocası onu korumadığı için yattı. Nerede korumadı? Belediye başkanı "Karını öpebilir miyim?" dediği zaman karşı çıkması, karısını koruması gerekiyordu. Karısının "istemiyorum" demesi gerekmiyor muydu? Belediye başkanı o soruyu sorduğunda. Belediye başkanı kadına değil, adama sordu. Kasabada askerler var. Herkesi öldürüp işkence yapıyorlar. Belediye başkanı istediği zaman onları öldürtebilirdi. Bir tehdit vardı ortada. Böyle bir baskı ve tehdit olduğunda bir erkek karısını korumak zorundadır. "Ona sor," deyip kenara çekilemez. Çekilirse karısı da o adamla yatar. Allah Allah. Nasıl Allah Allah? Erkeğin kadını koruması gerektiğini söylediğini ilk kez duyuyorum. Ben kadınların korunmak istemediğine, kendilerini korumaları gerektiğine inandığını sanıyordum. Genellikle öyle düşündüğüm doğru. Ama bir tehditle karşılaştıklarında kocanın kenara çekilmemesi gerektiğine inanıyorum. Adam "ona sor" diyerek kendini tehditten kurtardı. Ama karısını tehditle karşı karşıya bıraktı. Bence aşağılık olan bu davranış. Onlar konuşurlarken film onların anlamadığı bir dildeki konuşmalarla sürüyor, insanlar birbirlerine bir şeyler söylüyor, sesler ve görüntüler odanın içine yayılıp Aydan'la Haluk'u siyah beyaz bir ışıkla kuşatıyordu. Ama onlar filmi unutmuş gibiydiler. Sanki biri filmdeki kadın, biri de filmdeki erkek olmuş, seyrettikleri film gerçeğe dönüşmüştü. Haluk'un sesi gittikçe daha öfkeli çıkıyordu. Kadın ya belediye başkanının parasından ya da gücünden etkilendiği için onunla yattı. Kocasına kızdığı için gidip bir adamla yatması gerekmiyordu. O aşağılık bir fahişe gibi davrandı. Sen de ona bahaneler vuruyorsun. Belki o filmdeki kadın da böyle bahaneler uydurmuştur. Ama bence gerçek o kadının para ya da güç karşısında etkilenip vücudunu ortaya atması. Aydan biraz sustuktan sonra cevap verdi. Belki etkilenmiştir ama kocası öyle davranmasa o adamla yatmazdı. Sen nereden biliyorsun yatmayacağını? Aydan evde hemen hemen hiç kullanmadığı, yalnızca bankada ve çok kızdığında beliren keskin ve düşmanca bir sesle cevap verdi. Belki dikkatinden kaçmıştır diye söylüyorum. Ben de bir kadınım. Haluk dönüp dimdik karısına baktı. Yatar mıydın o adamla? Aydan bir sigara yaktı. Yavaş hareketlerle sigara paketini yanına bıraktı. Kocasına değil, filme baktıktan sonra içini çekti. Bilmiyorum. O sırada siyah beyaz kasabada durum değişmiş, askerler belediye başkanını yakalamaya karar vererek genç çiftin evine gelmişlerdi. Belediye başkanını bahçeye çıkarmışlar, ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Askerlerin komutanı genç kadının kocasına bir tabanca uzatarak "Sen öldürmek ister misin?" demişti. O sessiz, kibar, uysal adam. "Karını öpebilir miyim?" diyen belediye başkanına "Kendisine sor." diyen sakin erkek tabancayı alıp belediye başkanını vurup öldürmüştü. İşte bu aşağılık bir davranış. Haluk karşı çıkmıştı. O ölmeyi hak etmişti bence. Adam, belediye başkanı güçlüyken ona karşı çıksaydı anlardım. Ama bütün gücünü kaybettikten sonra onu öldürmek aşağılık bir iş. Film bittikten sonra da donmuş dal parçalarının kırılmasını anımsatan kuru ve soğuk bir sesle tartışmayı sürdürmüşler, hemen hemen her sahneyi bir kez daha yorumlamışlardı. Sanki iki ayrı film seyretmiş gibiydiler. Filmdeki kadınla erkeğin davranışları hakkında birbirine hiç benzemeyen, hatta birbiriyle tamamen zıt görüşleri vardı. Ve her biri ötekinin yaptığı yorumu bir saldırı gibi algılayıp bir saldırı gibi cevap veriyordu. Tartışmaları Ayda'nın bilinç dışı bir öfkeyle kırbaçladığı bir kurt köpeği gibi vahşileşmeye ve bir otel odasında açılmış bir bavuldan rastgele çıkarılan parçalar gibi ortak geçmişlerin orasından burasından çekilip çıkartılan anıların hatırlanmasıyla can acıtıcı bir hesaplanmaya dönüşmeye başlamıştı.
Ayrım sonu.